Tekrar.
Dolayısıyla adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi TRT geleneğindeki en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizde sizleri de programımıza beklediğimizi hemen hatırlatalım sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü haftanın ödüllü sorusu, biliyorsunuz, sizce zenginlik nedir? Evet, sizce zenginlik nedir diyor ve telefonlarınızı bekliyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, yarışmamıza katılabilmeniz ve hatta programımızı buralardan da takip etmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini çalalım siz sevgili dinleyicilerimiz için. Sizler müziğimizi dinlerken biz de ilk konuğumuzu stüdyomuza alalım.
Zor, çok zor yonca. Çünkü gülmeyi unutunca taş yüreklerde kilitli duygular, kapılar açılmayınca. Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizler istemeyince en çok bağıran, en doğru sayılır insanlar hiç gitmeyince. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor, çok zor yonca, çünkü sevmeyi bilmeyince bahar gelir, fark edilmez olur insanlar görmeyince. Bu iş zor, çok zor yonca. Çünkü bizden duymayınca birinin eli herkesin cebinde, insanlar umursamayınca. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur. İnsanlar günler boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar aylar boyunca hiç soru sormadan durur. Bu iş zor yonca, çünkü insanlar yıllar boyunca hiç soru sormadan durur.
Sizler müziğimizi dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza aldık bile sevgili dinleyicilerimiz. Arkeolog sevgili Durahşan Akınözü bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, tarihi ve doğal zenginliklerimizi konuşacağız. Çünkü biz ülke olarak tarihi ve doğal zenginliklere sahip ama bunun ne kadar farkındayız tabii onu bilmiyoruz, onu konuşacağız. Bundan söz edeceğiz ama ben önce size sorsam, sizce zenginlik nedir desem, siz arkeolojik zenginliğimiz mi dersiniz acaba diye merak ediyorum.
Arkeolojik zenginlik zaten işte geçmişimizden geldiği için geçmişin zenginliği, oradan gelen zenginlik. Esas zenginlik de biraz sevgide yatıyor. Doğaya, tarihe, geçmişe, aileye, her şeye duyulan sevgi de yatıyor.
Evet. Bakalım biz şimdi o sevgiyi gösterebiliyor muyuz? Yeryüzünün en zengin tarihine sahip ülkelerinden biriyiz. Tabii Anadolu'da Roma, Selçuklu, Osmanlılardan, Yunanlılardan kalma bir medeniyetin eseri var. Acaba bu eserleri yeterince sergileyebiliyor muyuz? Bu zenginliği görebiliyor muyuz diye bir başlayalım isterseniz.
Tabii. Anadolu'da inanılmaz bir zenginlik var söylediğiniz gibi. Tam bir uygarlık beşiği Anadolu. Sadece Selçuklu'dan bu döneme değil, ondan öncesi de çok farklı uygarlıkların doğduğu bir yer. Koruyabiliyor muyuz? Hayır. O kısımda maalesef inanılmaz büyük zenginliklerimizi şu anda yurt dışında sergilenen eserlerimiz, zamanında hiç sahip çıkılmamış,
kaçırılan eserlerimiz
işte,
değil mi?
Kaçırılanlar. Ayrıca bizim insanımızda da yani Anadolu'da mesela bir taş bulunduğunda bir bakıyoruz bahçenin bir köşesine duvar taşı olarak konmuş.
Evet. Yani farkında değiliz.
Evet, bilinçlenmek gerekiyor
farkında
bu
değiliz.
Anlamda.
Evet.
Evet. Evet.
Peki bilinçlenmek için bu konuda çalışmalar var mı? Örneğin ben Mersin Üniversitesi'nin çocuklar, gençler üzerinde hani bu tür araştırmalar yapmak üzere arkeolojik kazılara katılmalarına dair şeyler duymuştum ama bilmiyorum başka ne tür
var,
çalışmalar
var.
Var,
birçok projeler var. Hatta geçen hafta Göbekli Tepe'den bahsetmiştik.
Evet.
Göbekli Tepe'de mesela bir heykel atölyesi projesi var. Oradaki gençlere taş işçiliğini, o dönemin taş işçiliğini öğretebilecek. Bu tarz projeler
İsteyen
var.
İsteyen herkes katılabiliyor tabii ki değil mi? Yani sadece arkeolojinin içinde olması gerekmiyor.
Hayır, isteyen herkes katılabiliyor. Hatta şu son zamanlarda internette her şehrin kendine ait bir sitesi var. İşte hangi şehirde yaşıyorlarsa Kahraman, Maraş, Urfa onun duyurularına girdikleri zaman oralarda bunlar hep yayınlanıyor bu tür projeler ve genellikle yaz aylarına yakın. Bir takip etmeye çalışırlarsa gerçekten çok güzel projeler oluyor. Çocuklar evet. için ayrı, gençler için ayrı. Çok güzel projeler oluyor.
Mutlaka tanımaları gerekiyor
evet,
aslında.
Evet.
Nasıl bir zenginliğe sahip olduğumuzu görmeleri açısından. Bir de oralara dokunarak, onu hissederek o başka bir şey olsa gerek değil mi?
Çok başka bir
evet.
duygu tabii.
Evet.
O inanılmaz haz veren bir duygu ve onun gerçekten kıymetini anlamaya başlıyorsunuz.
Ruslar galiba başarıyorlarmış bunları. Ruslar tatillerine başlarken o arkeolojik kalıntıların olduğu yerlerden başlarlarmış gezmeye.
Vallahi onu bilemiyorum da ben en çok gördüğüm turist Japon turist.
Onlar da böyle arkeolojik yerleri.
Şimdi yurt dışından gelen insan, biz de yurt dışına gittiğimizde tarihi eserlerine gideriz. Türkiye'ye de gelenler tarihi eserleri için geliyorlar. Ama
bizde öyle bir zenginlik var ki biz önce ülkemizden başlasak
değil
aslında
mi?
Değil mi?
Hiç yurt dışına gitmeye gerek yok.
Evet.
Ülkemizdekini gezsek bitiremeyiz. O kadar güzel yerlerimiz
evet,
var.
Evet, ki bunlardan pek çoğu dünya miras listesine alındı.
Evet.
Bu anlamda tarihi ve doğal güzelliklerimiz var. İsterseniz buralar nereler? Birazcık hatırlatalım dinleyicilerimize o listeye giren bölgeler.
Tabii aslında çok gurur verici bir şey. Ülkemizde 11 tane yer UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girdi. Bu dünya mirasları da ne demek? UNESCO tarafından belirlenen kültürel ve doğal varlıklar listesi. Her ülkede bazen hiçbirinde yokken bazen bir iki tane olurken Türkiye'de 11 tane yer var böyle.
Yeah.
Ve daha sırada da bekleyen. Bu listeye
geçen
girmek
hafta
için
bahsettiğimiz
bekleyen,
Göbekli Tepe'de
evet,
o sıradaki de
sırada evet o da sırada.
Aha.
Daha da sırada bekleyen çok yerimiz var. Korunması ve kurtarılması gereken çok güzel yerlerimiz var. Şimdi bunlardan bir tanesi Kapadokya ve Göreme Milli Parkı. Burası Kapadokya'yı hep gezeriz. İşte bize değişik şekiller gelir, hoşumuza gider. Yer olarak hepimiz biliyoruz Kırşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri
evet,
bölgesi olarak nitelendiriliyor. Buranın ufak bir detayını size söyleyeyim. Kapadokya nasıl böyle oldu biliyor musunuz? 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasan Dağ ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıktı. Yani ve insanların burada yerleşimi paleolitik döneme kadar uzanıyor. Paleolitik dönem de günümüzden 2 milyon yıl önce. Evet. Yani düşünün, bu şekiller oluyor. 2 milyon yıl önce burada yerleşimler başlıyor. Tabii yumuşak bir tüf olduğu için kayalara evler oyulmaya başlıyor. Bu evlerde yaşamaya başlıyorlar.
Çok güzeldir o evlerin içi de, değil mi?
Çok evet. Güzeldir ve burası bir de şöyle bir şey de var. Kayalara sadece evler değil, kiliselerde oyulmaya başlanıyor ve buralarda birçok işte manastır, şapel, yemekhane, keşiş hücreleri. Çünkü keşişler de buraya inziva için geliyorlar. Burası hem engebeli bir yolu olduğu için, ulaşımı zor olduğu için daha böyle savunma amaçlı ve böyle yönetimden uzak kalmış bir bölge olduğu için daha çok hep inziva için kullanılan, bu tür yerleşim için kullanılan bir yer olmuş. Ve hikayesi, bu hikayesi de çok hoşuma gider benim.
Çok güzel, evet.
Daha sonra bizim Divri Ulu Cami ve Darüşşifası var. Burası da 1228-29'larda yaptırılmış bir cami. Darüşşifa da caminin güney duvarına dayanmış olarak yapılmış. Buranın enteresan özelliği de caminin giriş kapısına ikindi güneşi düştüğü zaman gölgelerde ayakta duran yandan bir erkek silüeti beliriyor.
Çok enteresan.
Bu silüetin önünde de dikdörtgene benzer bir gölge daha var. Bu gölgelerinde Kur'an okuyan ve namaz kılan bir adam olduğuna inanılıyor. Yerel halk tarafından böyle de bir inanç var. Ama mesela Evliya Çelebi eserlerini biliyorsunuz. Bu Divri Ulu Cami için şunu söylemiş. Onu notlarımdan okuyayım. Üstad, mermer bu camiye öyle emek sarf edip kapı ve duvarları öyle nakış bu kalemun eylemiş ki metinde diller kısır, kalem kırıktır.
O kadar yani. Evet.
Daha sonra hepimizin zaten gözbebeği İstanbul'daki tarihi yerler var. İstanbul biliyorsunuz çok uygarlık geçirdi. İstanbul'un tarihinde.
Taşı toprağı altın derler ya, değil mi?
Hakikaten taşı toprağı altın. İstanbul'un kentsel tarihi yaklaşık 3000. Başkentlik tarihi 1600 yıllara kadar uzanıyor. Avrupa ve Asya'nın kesiştiği nokta. Yani inanılmaz bir yer. O sarnıçlar, saraylar, Roma ve Bizans'dan kalan o mükemmel yapılar. İstanbul'daki tarihi yerlerin hemen hepsi, büyük bir kısmı şeyde, bu UNESCO'nun listesinde.
Dünya Miras listesinde.
Evet. Ondan sonra bizim ünlü Hitit başkentimiz var, Hattuşaş. Hattuşaş Çorum yakınlarında, Boğazkale ilçesinde. İnanılmaz geniş bir alana yayılmış burası. Ve yapılan kazılarda da 5 kültür katı ortaya çıkmış. Bu da 5 ayrı dönem demek. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemleri, bütün bu dönemlere ait kalıntılar mevcut. Yapılar mevcut, saraylar mevcut. O kadar güzel eserler çıkartılmış ki burada da. Zaten yazılı kayayı bilmeyenimiz yok.
Yok, evet.
Gelelim bir de kıymetli bir dağımız var, Nemrut Dağı. Bu da buranın özelliği de bu Komagene Kralı Antiochus Theos M.Ö. 62 yılında buraya kendi mezar tapınağını yaptırmış. Çok yüksekte bir yer burası, 2150 metre yüksekliğinde bir dağ. Bu tür dağlarda yerleşimler genelde savunma amaçlı olurdu. Bir de tabii krallar mezarlarına ulaşılmamasını istenilen yerlere daha çok yapmak isterlerdi. Nemrut Dağı da öyle. Zaten turizm afişlerimizde de hemen hemen en çok Kapadokya'dan sonra, değil mi, Nemrut Dağı'nın hep afişleri
görüyoruz.
Pamukkale var. Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı. Pamukkale zaten Denizli'de, bu kent kaplıcaları akan sulara, sulardan kalan karbonat mineralleri terasları, travertenleriyle gerçekten inanılmaz bir yer. Turiste çok açık bir yer. Burayı da çok güzel değerlendiriyoruz aslında ama temizliğine biraz daha belki dikkat etmekte fayda var.
Evet, o
var.
Eski bembeyazlığı kalmamış.
Artık
değil
kalmadı
mi?
Evet. Yani şimdi bu tür yerleri, evet, biz turizme açıyoruz ama biraz da korumakta da korumak fayda, gerekiyor. Burada mesela Pamukkale'nin yanında Hierapolis'te de enteresan bir şey var. Buranın tiyatrosunun, bir amfiteyatro var burada. Tiyatrosunun tasarımında oturma yerlerinin 1 metre yükseklikte olduğu görülüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu gladyatörlerin dövüş yapıldığı bir alan olduğunu düşündürtüyor bize. Yani buradaki tiyatroda gladyatörler dövüşüyormuş. Sahne altındaki o çukurluk bölümde de oturma sıraları, seyircilerin bu vahşi hayvanlarla ya da diğer zarar verecek şeylerden korunma amaçlı. Bu dövüşlerin olmadığı tiyatrolarda bu tür yükseklikler, setler bulunmuyor. Sahne direkt sıra düzeyinden başlıyor. Bir de buranın giriş kapısında da Medusa figürü var. Tanrıça Medusa'dan korunmak için yapılmış. Bu inancın da Türk kültürüne nazar boncuğu olarak geçtiği düşünülüyor. Yani bizdeki hani biliyorsunuz nazar, hep inanırız nazara.
Evet.
Medusa'nın bu şeyini korumakta.
Düşünce.
Evet, yani nazar boncuğu da buradan geçtiği düşünülüyor.
Evet.
Sonra Xanthos Leton var. Bu da Fethiye yakınlarında. Leton'u, Apollon Tapınağı'nı, Artemis Tapınağı'nı bunları hepimiz biliriz. Burası da güzel bir antik kent. Ve burada da şair Ovidius'un bir hikayesi var. Güzel bir hikaye anlatmış burası için. Zeus'tan hamile kalan Leton'un adına kurulmuş bu antik kent. Kentte en eski yerleşim izleri de M.Ö. 7. yüzyıla kadar gidiyor. Ve kalıntılar ve ele geçen kitabelerde buranın daha çok dinsel ve politik bir alan olduğunu gösteriyor. Ve işte dediğim gibi 3 tapınak var. Biri Leto için, biri Artemis için, biri ünlü Apollon tapınağımız. Sonra 8. sırada mesela tarihi Safranbolu şehrimiz var. Bu Safranbolu evleri ne kadar kıymetlidir, ne kadar bayılırız, çok hoşumuza gider.
Hemen
özellikle
her evinde buzdolaplarının üzerinde magnetleri de vardır.
Muhakkak
değil mi?
Vardır, evet. Safranbolu evleri şimdi 1950'lerde Anadolu'da,
evet,
Anadolu'da bir modernleşme olduğu dönemde Safranbolu evleri, o yöre halkı bundan etkilenmedi. Onlar o evleri korudular. Bunlar daha çok Yunan stilinde depreme dayanıklı evler. Ve o yüzden hala gözümüzün önünde. Ve ondan sonra Truva'mız var. Selimiye Camii ve Külliyesi var. Bu UNESCO miras listesinde olanların içinde. Arasında. Bir de en ünlümüz Çatalhöyük kalıntılarımız var. Çatalhöyük var.
Evet, tabii daha bunları eklenecek dedik. Az önce de önümüz geçen hafta konuştuğumuz Göbekli Tepe'de var. Daha kim bilir neler var sırada. Şimdi tabii Türkiye'deki ekolojik varlığın tam bir haritalaması ya da bir envanteri yok galiba, değil mi?
Aslında Hacettepe bu konuda çalışıyor, flora ve faunası ile ilgili. Çok güzel çalışmaları da var, projeleri de var ama tabii tam bu %100 çıkmış değil. Ama çalışılıyor bu konuda.
Evet. Şimdi ülkemizin tarihi ve arkeolojik zenginliği için ortak bir bilinç geliştirilmeli, değil mi? Bunun için çalışmalar yapılmalı. Çünkü az önce de saydığınız inanılmaz zenginliğimiz var. Ama ne yazık ki biz bunların kıymetini çok fazla bilmiyoruz. Bir de bunları bilmediğimiz gibi yeterince de tanıtamıyoruz galiba. Burada da bir sıkıntı var, değil mi? Tanıtım sıkıntımız var.
Evet, yani tanıtım çok farklı olabilirdi. Mesela Yunanistan'da bir tapınak vardır ve o tapınakla milyonlarca turist çeker. Bir tane tapınakla.
Evet.
Yani böyle bir zenginlik içinde yaşayıp bu kadar geçmiş tarihi, bu kadar zengin yapılar, mimariler, eserler, bu kadar zengin olan bir ülkenin tanıtımının çok çok başka türlü, daha zengin olması gerekiyor.
Evet. Bizim de bu konuda gerçekten çok daha bilinçli olmamız.
Evet.
Özellikle öğrencilerin, özellikle gençlerin bu konuda daha duyarlı olabilmeleri için işte o az önceki yapılan çalışmaların da artırılması gerekiyor herhalde, değil mi?
Evet, doğru diyorsunuz.
Şimdi tabii bu haritalar çıktığında, envanter oluşturulduğunda çok daha farklı olacaktır. Tabii bölgeye ziyaretler de o anlamda artacaktır.
Muhakkak artacaktır. Bir de tabii bunlar çıktığı zaman korumaya da alınacakları için de daha farklı, daha bilinçli yaklaşılacaktır bunlara.
Evet. Koruma dediniz de işte az önce söz ederken de söylediniz. Gerçekten korumada da bir anlamda sıkıntı yaşıyoruz.
Evet.
Çünkü değerini bilmediğimiz için, zenginliğimizin farkında olmadığımız için korumayı da beceremiyoruz galiba, değil mi? Onun için yurt dışına kaçıyor tarihi eserler belki de.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani aslında değerini para olarak bilsek, bilmiyorum, belki daha sık sarılınır ama evet. Yani bir dönem Yazılıkaya'nın tek bekçisi diyeyim. Normalde kazı yerlerine biz bekçilerimiz olur. Hı hı. Ödenek olmadığı için ortostatların üstündeki kurtlardı, köpeklerdi. Tek bekçilerimiz oydu.
Evet. Umarız gerçek anlamda bekçiler olsun. Koruyup tarihi zenginliklerimizin kıymetini bilelim. Gerçekten inanılmaz bir zenginliğe sahibiz. Belki de hiçbir dünya ülkesinin olmadığı kadar.
Evet, doğru söylüyorsunuz.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bu güzel zenginliklerimizi bizlerle paylaştığınız için yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, arkeolog sevgili Durahşan Akınözü konuğumuzu, kendisine teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
Gözlerim yaşlı yaşlı uyanıyorum, çaresiz savaşıyorum anılarımla, sorularla. Dostlarım içimde sanki kurt misali beni yiyorlar. Yavaş yavaş parça parça görüyorum ki ölüyorum. Benim şu gönlüm seni mi sevdi, sana mı güvendi? Benim şu aklım şaştı kaldı, sana mı kandı, sana mı inandı? Çok düşündüm, çok üzüldüm, pişman oldum, kader dedim. Dün sabah seni affettim, insanoğlu yaşam dedim.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Danimarka'ya uzanacağız. Sevgili Ünsal Turan telefon hattımızda, merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar günler diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz bize. Evet, Danimarka'dan aktaracağınız pek çok haber var herhalde sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri için. Buyurun, söz sizde.
Evet, Danimarka küçük bir ülke ama gerçekten burada yaşanan çok olaylar var. Biz güzel bir haberle başlayalım. Kopenhag'daki David Samling Müzesi'nden başlayalım. Burada bir Türkiye sergisi vardı. Adı da Türkiye'ye Seyahat serginin adı. Ama David Samling Müzesi öyle bildiğimiz diğer müzeler gibi değil. Bir özelliği var. Müzenin özelliği de zamanında Türkiye'den kaçırılmış çok sayıda tarihi eserin bulunması. Bu tarihi eserlerin bir kısmı dönemin büyükelçileri ve kültür ateşeleri sayesinde Türkiye'ye iade edildi. Ancak halen daha çok sayıda tarihi eserimiz bu müzede var. Müze özel müze olduğu için iade mecburiyeti yok. Onun için de maalesef eserlerimiz burada var. Sergiye gelirsek Finn Larsen adında Danimarkalı bir fotoğrafçı ilk kez 1983 yılında komşusu Türkler tarafından Türkiye'ye davet edilmiş ve Türkiye'ye gitmiş. Türkiye'yi çok sevmiş. Bunun ardından sürekli Türkiye'ye gitmeye başlamış. 1988-2013 yılları arasında Türkiye'nin hemen hemen her bölgesini dolaşmış, gezmiş, yerel halkla birlikte olmuş ve bunları resme dökmüş bu seyahatlerini. Müzede gerçekten sergide çok güzel resimler var. Türkiye'nin mozaiğini yansıtan, kültürünü yansıtan, mutfağını yansıtan, günlük yaşamını yansıtan çok güzel resimler var. Ve ilgi oldukça büyük. Çok sayıda insan buraya geliyor ve müzeyi ziyaret ediyor. Benim müzeyi ziyaret ettiğim sırada Danimarka'nın Jylland Yarımadası'ndan 400 kilometre yol kat ederek gelen doktor bir aile vardı. Vakur ve Pınar Bor adında çocuklarını getirmişler müzeye. Çok hayran kalmışlar. Kendilerine sergiyi nasıl bulduklarını sorduğum zaman biz çocuklarımıza ülkemizi öğretmek, kültürümüzü öğretmek için buraya getirdik. Mutlu olduk Danimarka gibi bir ülkede böyle bir sergiyi görmekten dediler. Ve çocukları da bana biz Türkiye'yi babamızdan öğrendik, televizyonlardan öğreniyoruz ama öğrendiklerimizin hepsini bu sergide resimlerle görebilme şansını bulduk dediler. Sergi gerçekten çok güzel, Türkiye'yi çok güzel anlatılmış ve devam ediyor şu anda. Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Bu bizim için, Türkiye için oldukça güzel bir şey.
Evet, az önce konuğumuz arkeolog sevgili Drahşan Akınözü ile konuştuk. Türkiye'nin tarihi arkeolojik zenginliklerini, hatta bu anlamda kıymet bilemediğimizi, eserlerimize sahip çıkamadığımızı, işte onların da kaçırılıp yurt dışında böyle sergilenip ama en azından oradaki Türklerin ülkelerini tanımaları, kültürümüzü tanıtmaları adına sevindirici bir sergi diyelim ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşuna gelelim sevgili Ünsal Tuğra.
Evet, Danimarka'nın Jylland Yarımadası'nda İKAS ve Herning şehirlerinde Atatürkçü Düşünce Derneği kuruldu. Selcan Tekin adında genç bir kızımız da Danimarka'da uzun yıllar yaşamış, yerel siyasetle uğraşan Yaşar Şahin adında bir arkadaşımızın gayretleriyle kuruldu. Ve bu hafta sonu, pazar günü açılışlarını ilan ettiler. Ben de açılışta bulundum. Güzel bir panelle, Türkiye paneliyle açılışı yaptılar. Ve açılışa da 200'ün üzerinde Danimarka'nın çeşitli bölgelerinden, İsveç'ten, Almanya'dan katılım oldu. Çok sevindiriciydi. Panelde yapılan konuşmalar tamamıyla Türkiye'nin menfaatlerinin bu ülkelerde korunması, Türk halkının menfaatlerinin korunması, Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk ilkelerinin bu ülkelerde çok iyi anlatılması üzerineydi. Selcan Tekin de Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin Danimarka'da korunması ve burada yaşayan yeni yetişen nesile özellikle Atatürk ilkelerinin anlatılması, Türkiye'nin öneminin anlatılması konusunda faaliyetlerine devam edeceklerini söylediler. Bu gerçekten güzel bir şey. Biz de tabii medya olarak destekliyoruz.
Evet, biz de Türkiye'den desteklerimizi yollayalım ve Türk asıllı milletvekili Yıldız Akdoğan'ın akademisyen gençleri parlamentoda kabulüne gelelim. Son olarak bir cümlede ondan
Yıldız
rica edelim.
Akdoğan zaman zaman bazı göçmenleri parlamentoyu anlatmak için parlamentoya davet ediyor. Ama bu kez konukları çok değerliydi. 50'ye yakın akademisyen, üniversiteye giden ve üniversiteyi bitirmiş, meslek sahibi olmuş Türk gençleri kendisini ziyaret ettiler. Yıldız Akdoğan Danimarka parlamentosunun önce parlamentoyu gezdirdi, meclisin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Daha sonra da kendi parti grubunda kendi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Danimarka'da kanunlar nasıl yapılır, göçmenleri hangi kanunlar ilgilendirir, hangi partilerin hangi gruplarında, hangi komisyonlarda göçmenlerle ilgili yasalar ele alınır ve çıkarılır, bunları anlattı. Gerçekten çok güzeldi ve geziye katılanlar, yani ziyarete, parlamentodaki ziyarete katılan gençlerin en çok sordukları ve söyledikleri şey ise şu oldu: neden biz kendimizi Danimarkalı gençlere göre daha çok anlatmak zorundayız?
Evet.
Neden iki katı çalışmak zorundayız oldu? Ziyaret çok verimli geçti bence.
Evet, Danimarka'daki daha gelişen haberleri ilerleyen günlerde yine sizden almak dileğiyle bugünlük çok teşekkür ediyoruz sevgili Ünsal Tuğra.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, iyi günler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Hayatın Sesleri yine devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Sihirli Sözcükler. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Sihirli Sözcükler bölümümüzde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi merhabalar, hoş geldiniz. Evet, Türkçenin zenginliklerini konuşacağız malum bu hafta. Konumuz zenginlik. Zenginlik sizce ne ifade ediyor desem öncelikle? Dilimiz mi dersiniz?
Yani bazen. Ama galiba temel olarak kendimizin güçlü yanlarını ortaya çıkaran şeyler, bizi destekleyen, hayatın içinde itiraf edelim, eksiklikleri değil de yettiklerimizi, hatta arttırdıklarımızı bize çağrıştıranlar zenginliğimiz.
Evet, böylece yarışmamıza dahil oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Belki dinleyicilerimize de bir takım şeyler çağrıştırmıştır. Onlar da şu dakikadan itibaren yazmak ya da telefonla ulaşmak isteyebilirler. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirler. Zenginlik bakalım onlar için neler ifade ediyor. Gelelim Türkçemizin zenginliklerine. Şimdi çoğu zaman fikirlerimizi, hislerimizi ifade ederken duraklayarak konuşuruz. I'lar, e'ler,
düşünme zamanları,
evet, şey gibi nidalara başvururuz. Şimdi bu karşılaştığımız durum çoğu zaman sanki kelime hazinemizin geniş olmadığından, zengin olmadığından olduğu söylenir. Çünkü biz 400-500 kelimeyle konuştuğumuza dair söylemler var. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı'nın bile 6000 kelime öğretmek gibi bir hedefi var. Ama 6000 kelime nerede? Konuştuğumuz 400 kelime nerede, değil mi?
Temel olarak aslında şöyle bir şey var. Temel dil yeterlilikleri açısından bakarsanız Türkçenin kelime sayısı az karşılaştırılan diğer dillere göre. İngilizceyi esas alıyor genellikle bu tür çalışmalar. Hı hı. Bizim en geniş kapsamlı sözlüğümüz 60-65 bin küsür. İngilizcenin benzer sözlüğü, günlük kullanımındaki sözlüğü 750 bin görünüyor. Bu işler sözlükten bahsediyoruz. Yani daha geçmişten bir takım kelimeleri getirerek ya da halk ağzından derlemelerle genişletilmeden önceki hali.
Evet.
Bizim burada fark etmemiz gereken bir şey var. Biz sözcükleri diğer dillerden farklı kullanıyoruz. Her dilin kendi sözcük yapısını kullanma temeli var. Türkçenin zenginliği sayısal olarak daha çok kelime kullanmaktan çok, biz aynı kelimeleri farklı, aynı sözcükleri farklı anlamlarla kullanıyoruz.
Şimdi bir dilin o zaman zenginliği kelime sayısından ziyade ifade gücüyle evet. de ölçülür, değil mi?
Türkçe o açıdan baktığınızda hı-hı. dünyada sayılı dilin sahip olduğu bir özelliğe sahip. Buna da dilci olarak bakarsak betimleme gücü olan bir dil. Hı-hı. Bu ne demek? Hayal ettirir size. Durumu açıklamaktan çok, çünkü bazı diller o duruma özel bir kelime üretirler. Türkçe o durumu size hatırlatacak bir hikaye çıkarır. İletişimcilerin son zamanlarda özellikle çok sık vurguladığı şeylerden biri imajinasyon, yani görselleştirerek düşünmek. Bunun değerli olduğunu dile getiriyoruz. Türkçe bunu zaten yapıyor. Pek çok dil yapar ama Türkçe daha çok yapıyor. Hı hı. Yani ben size saçını süpürge etmek dediğim zaman evet. siz hem bir anlam yakalarsınız hem de bir hikaye.
Evet. Kompozisyonlar yazardık. Lisede, değil mi?
Yine mesela topal eşekle kervana katılmak diye bir atasözümüz var bizim. Bunu anlatmak için zaten böyledir. Atasözleri ve deyimler bir dilden başka bir dile çok zor çevrilir ama evet. biz gerçekten tam olarak yeterli olmadan büyük bir işin içinde yer almaya çalışmak ve bunu fark etmemekle ilgili bir atasözümüz var ve gerçekten neredeyse film yaparsınız bundan.
Evet, Türkçenin söz varlığını oluşturan önemli zenginliklerimiz aslında atasözlerimiz, hı hı. deyimlerimiz, değil mi? Güzel
Türkçenin
sözlerimiz.
Zenginliğini gösteren tarafı burası. Hı hı. Doğan Aksan hocamızın Türkçenin Gücü adlı bir kitabı vardır ve ben ne zaman Türkçe ile ilgili bir şey çalışacak olsam ondan birkaç sayfa okumak isterim ilham almak için. O orada der ki, bu benim ana dilim bir denizdir. Derinliğiyle, gözün erişemeyeceği genişliğiyle, sınırsız gücü ve güzellikleriyle. Bu benim ana dilim, dibinde gün görmemiş inciler yatan, üstünde binbir rengin çalkantısı olan bir dildir.
Yeah. Şimdi... Ama biz o dili ne kadar kullanıyoruz, ne kadar biliyoruz? Hiçbir şeyin değerini bilmediğimiz gibi az önce arkeolojik evet. kazılarımızla da ilgili konuşurken değil
mi? Arkeologların hakkını teslim etmek lazım. Bu ülkede gerçekten mücadele veriyorlar.
Evet.
Ama dilcilerin de şöyle bir nasıl söyleyelim işlerini kolaylaştıran bir taraf var ki şu. Konuşamazsak ve konuşma yeterliliğimizi arttırmazsak başımız belaya giriyor. O yüzden çözmemiz evet. gerekiyor. Çözerken de dikkat etmemiz gereken birkaç şey var. Türkçenin en değerli zenginliği söz varlığı
evet.
ve yapısındaki bazı özellikler.
Şimdi o özelliklere geçmeden önce başımız belaya giriyor dediniz ya. O aynı dili konuşamamaktan mı kaynaklanıyor belaya girmesi?
Evet evet. Aynı dil zaten teknik olarak demeyelim ama işin içine girdiğimizde biz aynı dili konuşamayız. Yani geçen hafta ben benzer bir sorun yaşadım. Bir yazışma sırasında bir sözcük kullandım. Baktım başka anlamlar da çağrıştırabilmiş. Arkadaşlarla oturup konuştuk. Aynı sözlüğe sahip değiliz. Yani ben bu işi birlikte yapalım, işbirliğiyle yapalım dediğim zaman tuhaf. İşbirliğinden benim anladığım farklı olabilir, sizin anladığınız farklı evet. olabilir. Hele daha soyut şeylere gidersek ne bileyim güvenmek gibi. Hoşgörü göstermek gibi, sakinlik gibi. O zaman başka anlamlar çıkar ve dolayısıyla aslında aynı sözcükleri kullanırız ama içeride biz bunları çözümleriz, deşifre ederiz. Tıpkı bir şifreyi çeviriyormuş gibi. Tercüme edildiğinde benim içimde başka bir anlama gider, sizinkinde başka. Eğer yakınsa anlamlarımız biz çok iyi dost oluruz.
Evet.
Yaşadığımız sorun aslında temelde bu. Bir kere biz birbirimizin dilini, aynı dili konuşsak da birbirimizin dilini iletişimci olarak çözmek durumundayız iletişimci yönümüzle. Çözemediğimizde başımız belaya girer. Çocuklarımızla sorun yaşarız. İş arkadaşlarımızla sorun yaşarız. Burada işte içe dönüp bunu çözmek için gayret göstermek işin bir tarafı. Diğer tarafı da sizin başta söylediğiniz gibi dili yeterliliği.
Evet.
Durumunuzu anlatacak durumumu, ruh durumumu, duygu durumumu, hedeflerimi, niyetimi anlatabilecek yeterli sözcük yapısına ve konuşma becerisine güvene ihtiyacım var.
Hı
hı. Biz genel olarak Türkiye'de, Türkler belki dünyada sadece sözcüklerle yetinmiyoruz. Biz kinestetik tarafı yüksek insanlarız. Yani bir duyguyu bedenimizde yaşayıp onu beden diliyle aktarmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Sık sık sınıfta öğrencilere verdiğimiz bir örnek vardır. Hastaysanız ve bir Türk arkadaşınız size gelip nasılsın, iyi misin diye soruyorsa size dokunma ihtiyacı duyabilir. Şaşırmayın çünkü Türkler gerçekten iyi misin deyince bir omzuna dokunmayı,
evet,
zaman zaman heyecanlarını ya da düşüncelerini kelimelere dökmeden, hı hı, sadece hareketlerle ifade etmeyi tercih edebilirler. Bu bir taraftan zenginliğimiz ama öbür taraftan kendimize dikkat etmemiz gereken bir alan. Bizim bu tarafımızı bir zenginliğe dönüştürebilmemiz için desteklememiz gerek. Yani, evet, sözcük sayısı önemli. Ama hep verdiğim örneklerden biridir. Türk Dil Kurumu'nun son sözlüğüne bakarsanız göz maddesi toplam 54 anlamı vardır ve 6,5 sayfa sürer.
Göz.
Göz. Sadece, evet, göz kelimesi.
Ama biz sözlüğe başvurmayız kolay kolay. Yani her, evet, zaman başvurabileceğimiz bir mesafede olmaz sözlükler. Halbuki olmalı.
Olmalı. Mi? Şimdi internet var ve çok, tabii, daha kolay. Elimizin altında dünyanın en iyi sözlükleri var.
Evet. Ama bu sözcükler, sözlükleri hapis. Onları çıkarmamız, kurtarmamız gerekiyor oradan.
İhtiyaç
galiba,
halinde camı kırıp çıkarmak lazım. Belki şöyle bir şey var. Alışkanlığı kırmanın en zor olduğu yerlerden biri dildir. Konuşmak temel olarak alışkanlıkla pekişen bir şeydir ve eğer alışkanlıklarla yetinirsek her konuda olduğu gibi bizi güvenlik sakin bahçemizde tutar ama keşif, yani dünyayı keşfetmemize hizmet etmez.
Uh-huh.
Kelimelerin dünyayı keşfetmemize hizmet etmesi için farklılıkları da görmemiz lazım. Türkçe'de renk adları üzerine bir doktora tezi yazılmış. Yani çok doktora tezi yazılmıştır da, hı hı, bir tanesi özellikle çok güzeldir. Bir renge kaç ayrı isim verildiğiyle ilgili.
Hı hı.
Türkçenin bu tarafı da önemli zenginliklerinden biridir. Takribi 4000'den biraz fazla renk adı var Türkçe'de, tahmin ediliyor. Yapılan araştırmalar farklı sonuçlar verdiği için. Ama Türkçenin zenginliğini buradan çıkarabiliriz. Ben size renk isimlerini söyleyeyim, birlikte düşünelim.
Lütfen.
Pişmiş ayva.
Evet.
Bir renktir. Ama dediğim gibi hikayesi vardır. Yavru ağzı,
hı-hı,
cam göbeği, ördek gagası.
Su yeşili.
Su yeşili kesinlikle. Hele yeşil olağanüstü.
Evet.
Çünkü yaştan geliyor. Yani, hı-hı, canlı olandan geliyor yeşilin adı. Onu özellikle getirdim. Zeytin yeşili, küf, hı-hı, rengi. Limon küfü, ikisi birbirinden farklı. Ördek, evet, başı. Bakın her birinde neredeyse bir hikaye gizli. Hangi rengi görüp ona ne bileyim ben fıstık yeşili ya da süpürge otu sarısı dersiniz ki?
Evet.
Dolayısıyla bu aslında bizim zenginliğimiz. Zaman zaman yabancı dillerden.
Kuzguni.
Tabii kuzguni.
Ya, evet.
Çivit.
Evet.
zaman zaman yabancı dillerden dertleniyoruz. Dinleyicilerimiz için küçük bir şey söyleyelim. Bizim Türkçe için artık korkumuz ya da endişemiz, açık söylemek gerekirse, Türkçe'ye yabancı dilden kelime girmesi değil.
Hı hı.
Türkçe'ye yabancı dillerden düşünme anlayışının girmesi. Bu tezi yapan arkadaşım bir karşılaştırma yapmış. Halk ağzındaki renk adlarıyla mobilyacılardaki ve boyacılardaki kataloglardaki renk adları. Ve inanın...
Aynı mı?
Hayır, kataloglarda bizim Türkçe renk adlarımız yok.
Hmm.
Esmeralda kahvesi, gibi bir kahve var mesela.
Evet, bizim hiç bilmediğimiz, tanımadığımız.
Burada sorun nedir temel olarak? Kelimenin girmesi değil.
Oysa bizim
değil.
Sütlü kahvemiz vardır.
Sütlü kahvemiz vardır, koyu kahvemiz vardır, evet. Toprak rengimiz vardır.
Ki acı Türkçe, kahvemiz vardır,
kesinlikle.
Değil mi?
Türkçenin bir özelliği daha var. Renk adlarını hep doğadan örneklerle veren dillerden biri. Hı hı. Bu da çok özel bir yere koyuyor Türkçeyi.
Evet.
Çoğu dil doğadan esinlenir ama bizim kadar değil. Problemimiz şu, artık tanımlayamıyoruz. O rengi biz aklımızda canlandıramıyoruz ve kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili şeyleri ifade ederken çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. Yani bu sadece renkler, ki renkler çok somut şeyler. Biz daha kendimizle ilgili, daha düşünce dünyamızla ilgili şeylerde
sunuyoruz. Peki niye bu kadar zenginliğe sahibiz de niye görmüyoruz? Niye böyle dışarıdan alıyoruz acaba? Bir özentimiz var ki gençlerimiz çok daha fazla meraklı. Hatta orta yaş ve üzerindekiler hep de kızarlar gençlere, evet, değil evet. mi? Türkçe konuşun diye.
Kuşaklar
Peki bu sosyal medya birazcık da...
Sosyal medya dili tamamen bambaşka bir yerden
evet.
geliyor ama... pek çok kişinin de görüşüne güvenerek şunu söyleyebilirim. Birisine yabancı dil öğretmek eğitimin işidir, eğitim kurumlarının ve bizlere iyi yabancı dil öğretmek okuduğumuz okulların işidir. Biz çok iyi diller öğrenmeliyiz. Ama yabancı dille öğrenmeye başladığımız zaman düşünce ve kavram dünyamız ikinci bir dile alışıyor.
Hı hı.
Yine geçen hafta içerisinde bir grup genç arkadaşımızla bir çalışma yaptık. O çalışma sırasında bazı maddeler yazıyoruz ortak. Yazılanların çoğunda ya cümlelerde devriklik gördük çünkü İngilizce düşünüyorlardı.
Ya, evet.
Ya da İngilizce sözcüklere ihtiyaç duyuyorlardı onu karşılayabilmek için. Bu bizim için dilciler açısından şöyle bir şeyin sinyalini içinde barındırıyor. Sorun sözcük sonuçta alınır ve verilir. Dünyada yaşıyoruz ve pek çok dil arasında alışveriş var. Ama kendi düşünme modelimizi, bir kez kendi düşünme modelimizden böyle güçlü bir biçimde uzaklaşmak kolay bir şey değil. Ana dil sadece bir dili konuşmakla ilgili değil. İç dünyanızı yapılandırmakla ilgili. Renklere vereceğiniz isimler hayatın içinde gereksiz bir detaymış gibi görünebilir. Ama Türkçe dünyada renkleri en çok gören dillerden biri. Böyle bir ana dile sahip olmak ne kadar değerli.
Çok.
Öğrenmek kelimesi çok değerli bir kelimedir. Bir tek kelimede yaşıyor kökü. Öksüzde yaşıyor. Çünkü eski Türkçe'de ök anne demek. Bakın öğrenmek ve eğlence sözcükleri ökten yani anne kelimesinden geliyor. Biz eğer bu bağlantıyı kurarsak öğrenmeye başka bir anlam, derin bir anlam verdiğimizi keşfedersek o zaman hayatta bizim öğrenmeyle ilişkimiz değişecektir. Aynı şekilde eğlenmeyle de.
Hı hı.
Ama biz bu bağlantıyı göremezsek o zaman başka bir dilden bize derinlik hissi verecek, bu derin anlamı karşılayacak kelimeler aramaya başlıyoruz. Bu da bizim aslında iç dünyamızı biraz farklı etkiliyor. Öğrenmek sözcüğünü anneyle ve eğlenceyle örtüştüren bir dilimiz var bizim. Her öğrenme işinin içinde bir anne çocuk bağını ve aynı zamanda eğlenceyi içinde barındıran bir süreç var.
O zaman eğlenerek öğrenebiliriz aslında. Böyle de güzel, zengin bir dile,
kesinlikle.
Bir kültüre sahibiz ama umarız bu küçücük köşemizde dinleyicilerimize ufacık da olsa, özellikle bizi yurt dışından dinleyen dinleyicilerimize küçücük de olsa bir faydamız olmuştur o anlamda. Diyelim ve çok teşekkür edelim bugün için. Birlikte kapatalım mı programımızı?
Tabii ki.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, sihirli sözcüklerle hayatın seslerinin bugün de sonuna geldik. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın biz yine sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Öztaşbaşır ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Konuğumuz sevgili Elif Berna Kutluatay ile birlikte veda ediyoruz bugün sizlere. Yarın yine hayatın seslerinde birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.
sevgili eğlenceler.
Yamuk. Ben de korkuyorum.